Ayrım 30, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 361. 30. Bölüm. Vardiyası bittiğinde saat 7.35'ti. Telaş içindeydi ve içinde garip bir sıkıntı vardı. Malmö'de o sabah hava soğuk ve yağışlıydı. Hızlı adımlarla otoparka gitti. Genelde doğruca evine gidip yatardı. Ama şimdi Lund'a gitmesi gerekiyordu. Çantasını arka koltuğa fırlatarak arabaya bindi. Direksiyonu tuttuğunda ellerinin ter içinde olduğunu fark etti. Katarina Taksel'e aslında hiç güvenmemeliydi. Çok zayıf bir kadındı. Çökme tehlikesi her zaman vardı. Taksel çok çabuk pes eden bir kadındı. Şimdiye değin onu denetim altında tutabilmişti. Artık bundan emin değildi. Onu oradan almalıyım diye düşünmüştü tüm gece boyunca. Hiç olmazsa kendisiyle olanlar arasında bir mesafe koyuncaya değin. Başka bir yere gitmesi konusunda onu ikna etmek zor olmayacaktı. Yeni doğum yapan kadınların psikolojik sorunlar yaşaması alışılmışın dışında değildi. Lund'a geldiğinde yağmur başlamıştı, tedirginliği geçmemişti. Arabasını yan sokaklardan birine park ederek Katarina Taksel'in oturduğu binanın bulunduğu meydana doğru yürümeye başladı. Birden durdu, kaygılı bir şekilde birkaç adım geriledi ve Taksel'in oturduğu binanın ön kapısına dikkatle baktı. Kapının hemen önünde içinde iki adamın oturduğu bir araç duruyordu. Bunların polis olduğundan emindi. Katarina Taksel yakın takibe alınmıştı. Birden paniğe kapıldı. Göremiyordu ama yüzünün kıpkırmızı olduğundan emindi. Taşikardisi başlamıştı. Işıkları birden söndürülen odada korkuya kapılan küçük bir çocuk gibi panik içindeydi. Düşünceler kafasının içinde zonklamaya başlamıştı. Katarina ne söylemişti? Polisler neden kapının önünde duruyorlardı? Yoksa tüm bunlar onun hayal gücünün bir oyunu muydu? Kıpırdamadan durdu ve sakin bir şekilde düşünmeye çalıştı. Katarina'nın polise bir şey söylemediğinden emin olmalıydı. Aksi halde polis kapısının önünde nöbet tutmazdı. Onu sorguya çekmek için karakola götürürlerdi. Henüz geç kalmamıştı ama büyük olasılıkla fazla zamanı da yoktu. Zaten buna gereksinimi de yoktu, ne yapması gerektiğini biliyordu. Gece sardığı sigaralardan birini yaktı. Zaman çizelgesine göre bir saat erkendi. Artık alışkanlıklarını değiştirmişti, bugün özel bir gün olacaktı, bunun geriye dönüşü yoktu. Orada birkaç dakika durarak kapının önündeki arabayı izledi, sigarayı söndürerek hızla oradan uzaklaştı. Wallander çarşamba sabahı saat 6'da uyandığında hala yorgundu, çok uykusuzdu. Gözleri açık bir süre yattı. İnsanoğlu her şeye dayanabilen bir hayvan diye geçirdi içinden. Ama şu anda artık hiçbir şeye dayanamayacağını hissediyorum. Yatağın kenarına oturdu, çıplak ayaklarının altındaki zemin soğuktu. Ayak tırnaklarına baktı. Kesilmeleri gerekiyordu. Tüm bedeninin aslında elden geçirilmesi gerekiyordu. Oysa daha bir ay önce Roma'da bedenine enerji depolamıştı. Ne var ki tüm bu depolanan enerjiyi harcamıştı. Güçlükle ayağa kalktı, banyoya gitti. Soğuk su suratına bir tokat gibi çarptı. Artık kendine gelmek için soğuk suyu kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini düşündü. Kurulandı, sabahlığını üstüne geçirdi ve mutfağa gitti. Her sabah aynı şeyleri yapıyordu. Kahveyi hazırlayacak, sonra pencereye yaklaşarak dereceye bakacaktı. Yağmur yağıyordu ve ısı 4 dereceydi. Sonbahardaydılar ve soğuklar başlamıştı. Karakoldaki arkadaşlarından biri kışın uzun geçeceğini söylemişti. Wallander bundan çok korkuyordu. Kahve hazır olunca masayı kurdu ve kapısının önündeki gazeteyi aldı. Gazetenin birinci sayfasında Lödinge'de çekilen bir resim vardı. Kahvesinden birkaç yudum içti. Yorgunluğunun daha da arttığını hissetti. Sabahları bazen dayanılmaz oluyordu. Artık Bay Bay'ı aramanın zamanı gelmişti. Bay Bay ikinci zilden sonra telefonu açtı. ''Çok yorgunum'' dedi Wallander kendini bağışlatmak istercesine. ''Biliyorum'' diye karşılık verdi genç kadın. ''Ama dün geceki sorum hala geçerli.'' ''Gelmeni istiyor muyum?'' ''Evet, bundan başka istediğim bir şey yok, inan bana.'' Bayba ona inandı. Kasım ayının başlarında gelebilirdi. Bunu gerçekleştirmenin yollarını aramaya hemen başlayacaktı. Uzun süre konuşmalarına artık gerek yoktu. Aslında ikisi de telefonda konuşmaktan hoşlanmazdı. Daha sonra Wallander kahvesinin başına yeniden döndüğünde bu kez Bayba'yla İsveç'e yerleşme konusuna oturup ciddi ciddi konuşmaya karar verdi. Yeni evle ilgili de konuşmalıydı onunla. Hatta belki ona bir köpek almayı düşündüğünü de söylemeliydi. Gazeteyi açmadan uzun bir süre öylece oturdu. 7:30'dan önce de kalkıp giyinmedi. Temiz bir gömlek bulabilmek için uzun bir süre dolapları karıştırması gerekti. Bulduğu son temiz gömleğiydi. O gün mutlaka çamaşırhaneye gitmesi gerekiyordu. Tam evden çıkarken telefon çaldı. Arnhult'taki tamirci arıyordu. Arabasının kaça tamir edildiğini öğrendiğinde yüzünü buruşturmakla yetindi. Tamirci arabanın o gün öğleden sonra Yistat'ta olacağını söyledi. Kardeşi arabayı karakola bırakacak, sonra da trenle geri dönecekti. Tren parasını ödemesi gerekiyordu. Valander sokağa çıkınca sağanak yağmur başladı. Eve geri dönerek karakolu aradı. Ebba kısa bir süre sonra kendisini almak için bir devri arabası göndereceğini söyledi. 5 dakika sonra da araba geldi. Saat 8'de ofisindeydi. Ceketini çıkarmaya fırsat olmadan Höglund içeri girdi. Yüzü kireç gibiydi. ''Duydun mu?'' Valander heyecanla ona baktı. ''Yine mi? Yeni bir cinayet mi işlenmişti?'' ''Şimdi geldim. Ne oldu?''
''Martinson'un kızı saldırıya uğramış.''
''Therese mi?''
''Evet.''
''Ne olmuş?''
''Okulun önündeymiş. Martinson kızını okula bırakmış. Svetberg'in söylediklerini doğru anladıysam olay Martinson'un polis olmasından kaynaklanıyormuş.''
Valander şaşkına dönmüştü. Durumu nasıl?
Başına vurmuşlar, tekmelemişler de. Durumu kötü değil ama büyük bir şok geçirdiği kesin.
Kim yapmış?
Diğer öğrenciler, ondan daha büyük olanlar.
Valander koltuğuna çökercesine oturdu. Bu olacak şey değil, peki ama neden?
Olanları tam olarak bilmiyorum. Öğrenciler de halkın milis kuvvetlerinden söz ediyorlarmış. Polisin hiçbir şey yapmadığını ileri sürmüşler. Bizim dalga geçtiğimize inanıyorlarmış.
Bu yüzden de Martinson'un kızına saldırdılar, öyle mi?
Evet.
Ballander'in boğazına bir yumru tıkanmıştı. Therese 13 yaşındaydı ve Martinson kızına çok düşkündü. Neden masum bir kız çocuğuna saldırdılar?
Gazeteleri görmedin mi?
Hayır, neden?
Görmelisin. İnsanlar Eskil, Bengtsson ve diğerlerinden söz ediyorlar. Bengtsson'un tutuklanması skandal olarak değerlendiriliyor. Ake Davidson'un bu saldırıyı hak etmiş olabileceğini ileri sürüyorlar. Gazetelerin birinci sayfasından bundan söz ediliyor ve polis kimin yanında sorusu soruluyor.
Bu saçmalıkları okumama gerek yok, dedi Valander yüzünü buruşturarak. Okulda neler oluyor?
Hanson arabasını atlayıp oraya gitti. Martinson kızını eve götürdü.
Therese'ye saldıranlar okuldaki erkek öğrenciler değil mi?
Bildiğim kadarıyla evet.
''Oraya git,'' dedi Valander hemen kararını vererek. ''Öğrenebildiğin her şeyi öğren, çocuklarla konuş. Bu konuya bulaşmasam daha iyi olacak. Öfkeden kendimi yitirebilirim.''
''Hanson orada zaten, başkasına gerek yok.''
''Sana katılmıyorum,'' dedi Valander. ''Oraya gitmeni istiyorum. Hanson'un bu olayla başa çıkabileceğinden eminim. Ama ne olduğunu ve olayların neden bu noktaya geldiğini senin kendi yöntemlerinle öğrenmeni istiyorum.'' Ne kadar çok polis okula giderse bu işi o denli çok ciddiye aldığımızı düşünürler. Ben de Martinson'un evine gideceğim. Bunun dışında kalan her şey biraz daha bekleyebilir. Bir insanın bu ülkede yapabileceği en kötü şey diğer ülkelerde olduğu gibi polis öldürmek. Bundan sonra ikinci kötü şey ise polisin çocuğuna saldırmak.
Diğer öğrencilerin bir kenara çekilip olayı gülerek izlediklerini duydum.
Valander ellerini kaldırdı. Artık daha fazla dinlemek istemiyordu. Koltuğundan kalkarak ceketini aldı. ''Eskil Bengtsson ile diğerleri bugün serbest bırakılıyor,'' dedi Höglund holde yürürlerken.
''Ama Akeson onların aleyhinde dava açacak.''
''Cezaları ne olur?''
''Yöre halkı para cezasına çarptırılacaklarını göz önünde bulundurarak para toplamaya başlamışlar bile. Ama bence en iyisi hapse girmeleri, en azından birkaçının.''
''Ake Davidson'un durumu nasıl?''
Malmö'de evinde, hastalık izni aldı.
Valander durarak genç kadına baktı. Ya onu öldürselerdi o zaman ne olacaktı? O zaman da mı para cezasına çarptırılacaklardı?
Valander genç kadının vereceği yanıtı dinlemedi.
Bir devriye arabası Valander'i kentin doğu kesimindeki blok apartmanların birinde oturan Martinson'un evine götürdü. Valander oraya birkaç kez gitmişti. Evi oldukça sadeydi ama Martinson'da karısı bahçeyi çok güzel yapmışlardı.
Zili çaldı. Kapıyı Martinson'un eşi Maria açtı. Wallander onun gözlerinin ağlamaktan kıpkırmızı olduğunu gördü. Teresa en büyük çocuklarıydı ve ailenin tek kız çocuğuydu. İki oğullarından biri olan Richard annesinin hemen arkasında duruyordu. Wallander gülümseyerek çocuğun başını okşadı. ''Nasılsınız?'' diye sordu. ''Şimdi duydum ve hiç zaman yitirmeden de geldim.''
Yatağında oturmuş ağlıyor. Babasının dışında kimseyle konuşmuyor.
Wallander içeri girerek ceketini ve ayakkabılarını çıkardı. Çoraplarından biri delikti. Maria kahve isteyip istemediğini sordu. İstediğini söyledi. Tam o sırada da Martinson aşağıya indi. Genelde neşeli bir insan olan Martinson'un yüzünde acı dolu bir ifade vardı. Ve korku. ''Olanları duydum.'' dedi Wallander. ''Hemen geldim.'' Oturma odasına geçip oturdular. ''Teresa nasıl?'' diye sordu Wallander. Martinson başını iki yana sallamakla yetindi. Wallander onun ağlamak üzere olduğunu hissediyordu.
''İşi bırakıyorum.'' dedi Martinson. ''Bugün şefle konuşacağım.''
Wallander ne söyleyeceğini bilemiyordu. Martinson'un öfkelenmesi ve canının sıkılması için geçerli nedenleri vardı. Eğer saldırıya uğrayan Linda olsaydı kendisinin de aynı şekilde tepki göstereceğini biliyordu. Ama yine de arkadaşını yatıştırması gerektiğinin farkındaydı. Martinson'un işten ayrılması hiçbirinin işine gelmezdi. Martinson kararlı görünüyordu ama bu aceleyle verilmiş bir karardı. Büyük bir şok geçirdiği ortadaydı. Maria kahveyle geldi. Martinson başını iki yana salladı. Canı hiçbir şey istemiyordu.
''Olaylar aileni etkilemeye başladığında artık hiçbir şeyin önemi olmadığını görüyorsun.'' dedi Martinson.
''Haklısın.'' dedi Wallander. ''Hiçbir şeyin önemi kalmıyor.'' Martinson başka bir şey söylemedi. Wallander de konuşmadı. Bir süre sonra Martinson ayağa kalkarak üst kata çıktı. Wallander yapabileceği bir şeyin olmadığının farkındaydı. Martinson'un eşi onu kapıya dek geçirdi. ''Teresa'ya benden selam söyle.'' dedi Wallander.
''Yine peşimize düşerler mi?''
''Hayır, şimdi söyleyeceklerimin kulağa biraz garip geleceğini biliyorum. Sanki bu durumu hafifletmeye çalıştığımı sanacaksın. Ama inan bana, buna hiç niyetim yok. Acele kararlar vermemeliyiz. Teresa'yı döven çocuklar büyük olasılıkla ondan birkaç yaş büyükler. Onların kötü olduklarına inanmıyorum. Büyük olasılıkla ne yaptıklarının farkında bile değildiler. Tüm bunlar Lödinger'deki Eskil Bengtsson ve diğerlerinin halkın milis kuvvetlerini oluşturmaya ve halkı polise karşı kışkırtmaya çalışmasından kaynaklanıyor.
''Biliyorum.'' dedi Maria. ''Burada da bu tür şeyler konuşuluyor. Duydum.''
İnsanın çocuğu böylesi bir olayda hedef alındığında olayları net bir şekilde düşünmenin olanaksız olduğunu biliyorum. Ama sağduyumuzu yitirmemeye çalışmalıyız.
''Bu şiddet.'' dedi Maria. ''Bu şiddet nereden kaynaklanıyor?''
''Gerçek anlamda kötü olan çok insan yok.'' dedi Wallander. ''İnsanlar inan bana kötü doğmuyorlar. Kötü koşullar söz konusu ve bu kötü koşullarla başa çıkmayı öğrenmeliyiz.''
''Sence bu durum daha da kötüleşmeyecek mi?''
''Kötüleşebilir.'' dedi Wallander. ''Eğer kötüleşirse bu koşulların değişmesinden kaynaklanacaktır. Kötü insanların sayısının arttığından değil.''
''Bu ülke acımasız insanlarla doldu.''
''Haklısın.'' dedi Wallander. Maria'nın elini sıktıktan sonra kendisini bekleyen devriye arabasına doğru gitti. Arabanın sürücüsü Teresa nasıl diye sordu.
Perişan, ebeveyni de öyle.
İnsan öfkeleniyor.
Haklısın dedi Wallander, öfkeleniyor. Wallander karakola döndü. Hanson'la Höglund Teresa'nın saldırıya uğradığı okuldan henüz dönmemişlerdi. Wallander Şef Holgersson'un Stockholm'e gittiğini öğrendi. Bir an için buna çok öfkelendi. Ama olanları şefe bildirilmişti ve şef o gün öğleden sonra Yistad'a dönecekti. Wallander Swedberg'le Hamren'i arayarak toplantı odasına gelmelerini söyledi. Nyberg, Erikson'un çiftliğinde parmak izleri arıyordu. Malmö'den gelen dedektifler farklı yönlere dağılmışlar, araştırmalarını sürdürüyorlardı. Wallander toplantı odasına gitti. Martinson'un kızının başına gelenler hepsinin canını sıkmıştı. Kısa bir sohbetten sonra işlerinin başına geri döndüler. Bir gece önce iş bölümü yapmışlardı. Wallander Nyberg'i cep telefonundan aradı. ''Nasıl gidiyor?'' diye sordu.
''Kolay olmuyor.'' dedi Nyberg. ''Ama Erikson'un kulesindeki parmaklıkta onun olmayan bir parmak izi bulduk. Araştırmamızı sürdürüyoruz.''
Wallander bir an için sustu. ''Yani katilin kuleye mi çıktığını söylüyorsun?''
''Neden olmasın?''
''Haklı olabilirsin. O zaman belki orada sigara izmariti de bulabilirsiniz.''
''Eğer olsaydı çoktan bulurduk.'' Wallander konuyu değiştirerek Ilva Brink'i görmeye gittiğini anlattı.
İsimlik plastik kılıfın içinde dedi Naybe. Eğer burnu iyi koku alıyorsa kimliğin üstündeki kokuyu tanıyabilir.
Bunun en kısa zamanda gerçekleştirilmesini istiyorum. Onu ara. Svetberg'le numarası var.
Nyberg konuyla ilgileneceğini söyledi. Wallander çalışma masasının üstünde nüfus dairesinden gelen bir mektubu gördü. Mektupta kimsenin adını Harald Berggren olarak değiştirmediğini ya da bu adı değiştirmek isteyen birinin kaydına rastlanılmadığı yazıyordu.
Wallander mektubu bir kenara fırlattı. Saat sabahın 10'uydu ve yağmur hala yağıyordu. Bir gece önce yaptıkları toplantıyı düşündü. Yine içinde aynı tedirginlik duygusunu hissetti. Gerçekten de doğru yolda mıydılar, yoksa kendilerini bir boşluğa götürecek başka bir yolda mı ilerliyorlardı?
Camın yanına gitti, gözlerini su kulesine çevirdi. Katarina Taksel bizim en önemli ipucumuz dedi kendi kendine. Katarina o kadınla karşılaştı. Gecenin bir yarısında insan neden doğum koğuşuna gider ki?
Masasına dönerek Lund'dan Börç'ü aradı. Santral'ın Börç'ü bulması 10 dakika sürdü.
Kadının oturduğu binanın dışında her şey normal dedi Börch. Annesi olan bir kadının dışında kimse onu görmeye gelmedi.
Katarina alışverişe gitti. Annesi işte o zaman geldi. Yakınlarda bir süpermarket var, oraya gitti. Birçok gazete alıp döndü. Bence işin en ilginç yanı bu.
Büyük olasılıkla cinayetle ilgili haberleri okumak istemiştir. Bizim orada olduğumuz zaman haberi var mı dersin?
Sanmıyorum, çok gergin bir hali vardı ama hiç etrafına bakmadı. Onu gözetim altına aldığımızdan kuşkulandığını sanmıyorum.
Bunu öğrenmemesi gerekiyor.
Sürekli nöbet değiştiriyoruz.
Wallander uzanarak not defterini önüne çekip açtı.
Katarina Taksel'le ilgili neler öğrendin, kimin nesiymiş?
33 yaşında dedi Börch. Blomberg'le arasında 18 yaş fark var.
Bu onun ilk çocuğu dedi Wallander. Geç doğum yapmış. Acelesi olan kadınlar yaş farkına pek aldırmazlar.
Ama Katarina'ya göre çocuğun babası Blomberg değil.
Bu kocaman bir yalan dedi Wallander. Nasıl bu denli emin olduğuna şaşırarak başka neler öğrendin?
Katarina Taksel Arlöv'de doğmuş diye sürdürdü konuşmasını Börch. Babası bir şeker rafinerisinde mühendismiş. Katarina çok küçükken ölmüş. Arabasına Landskrona dışında bir tren çarpmış. Başka kardeşi yok. Babası öldükten sonra annesiyle Lund'a taşınmış. Annesi kent kütüphanesinde yarım günlük bir iş bulup çalışmaya başlamış. Katarina Taksel'in okulda notları çok iyiymiş. Ve üniversitede hem coğrafya hem de yabancı diller okumuş. Garip bir bileşim ya, neyse. Sonra da öğretmenlik yapmak için kurslara gitmiş. Ve o günden beri de öğretmenlik yapıyor. Aynı zamanda da kendi işini kurarak saç bakım ürünleri satmaya başlamış. Çok çalışkan biri olduğu söyleniyor. Elbette bizde kaydı yok.
Bravo, çok çalışmışsınız dedi Wallander, etkilenmişti.
Söylediklerini eksiksiz yapmaya çalıştık diye karşılık verdi. Bu olay için birçok kişiyi görevlendirdim.
Gözetim altında olduğunun farkında değil. Olsaydı sürekli olarak etrafını denetlerdi.
Bakalım bu ne kadar böyle sürecek? Acaba onunla biraz daha yakından ilgilenelim mi? Ne dersin?
Ben de aynı şeyi düşünüyordum dedi Wallander.
Onu karakola çağıralım mı?
Hayır, ama ben Lund'a geleceğim. Ben geldikten sonra da seninle yine onun evine gider ve onunla bir kez daha konuşuruz.
Ne hakkında? Eğer ona mantıklı sorular sormazsak bizden kuşkulanır.
Gelirken yolda düşünür, bir iki mantıklı soru bulmaya çalışırım. Öğle zamanı Katarina'nın evinin önünde buluşalım mı?
Wallander karakoldan bir araba alarak İstat'tan uzaklaştı. Sturup havaalanında durarak bir sandviç yedi. Her zamanki gibi havaalanında uygulanan fiyatlara çok şaşırdı. Sandviçini yerken bir yandan da Katarina Taksel'e soracağı soruları hazırlamaya koyuldu. Geçen defa sorduğu soruları soramazdı. Soru sormaya Eugen Blomberg'le başlamaya karar verdi. Sonuçta öldürülen kişi oydu. Onunla ilgili tüm bilgiye polisin gereksinimi vardı. Katarina'ya bu konuyla ilgili soru sordukları tek kişi olduğunu söyleyecekti.
Öğleden hemen önce Wallander Lund merkezinde arabasını bırakabilecek bir park yeri bulabildi. Yağmur durmuştu, yürümeye başladı. Bir süre sonra da Börch'ü gördü.
Martinson ve kızıyla ilgili haberi duydum dedi Börch. Korkunç.
Bugünlerde korkunç olmayan bir şey var mı dedi Wallander.
Teresa nasıl?
Umarım bir süre sonra her şeyi unutur. Ama Martinson teşkilattan ayrılacağını söylüyor. Onu durdurmak için elimden geleni yapmalıyım.
Eğer buna yüreğinin derinliklerinden karar vermişse onu hiç kimse durduramaz.
O denli kararlı olduğunu sanmıyorum.
Bir keresinde başıma bir taş atılmış Ledimer. O kadar öfkelendim ki gidip taşı atan adama saldırdım. Sonunda bir zamanlar adamın kardeşini tutukladığım anlaşıldı ve o da bana taş atarak kardeşinin öcünü almak istemiş.
Bir polis her zaman polistir dedi Wallander.
Birch konuyu değiştirdi. Katarina Taxel'e neler soracaksın?
Eugen Blomberg'i nasıl tanıştıklarını, herkese aynı soruları sorduğuma inanmasını sağlayacağım. Sıradan herkese sorulan sorularmış gibi davranacağım.
Neyi başarmayı umuyorsun?
Bilmiyorum ama hala bunun gerekli olduğunu düşünüyorum.
Binadan içeri girdiler. Wallander birden bir şeylerin yolunda gitmediğine ilişkin bir duyguya kapıldı. Basamakları çıkarken durdu. Birch ona baktı.
Ne oldu?
Bilmiyorum. Belki de hiçbir şey.
Üçüncü kata çıktılar. Birch zili çaldı, beklediler. Bir kez daha çaldı. Zil sesi evin içinde yankılandı. Bakıştılar. Wallander eğilerek kapıdaki mektup deliğinden baktı. İçeride derin bir sessizlik vardı. Birch zili bir kez daha çaldı. Kapı açılmadı.
Evde olması gerekiyordu dedi. Dışarı çıktığını kimse haber vermedi.
O zaman bacadan çıkmış olmalı dedi Wallander. Çünkü evde değil.
Hızla aşağıya indiler. Birch devriye arabasının kapısını hızla açtı. Direksiyonun başında oturan polis dergi okuyordu.
Dışarı çıktı mı diye sordu Birch.
Hayır, içeride.
Bir tahmin daha yap.
Arka kapı var mı diye sordu Wallander.
Bildiğim kadarıyla yok.
Evde kimse yok dedi Birch öfke dolu bir sesle.
Ya arka kapı var ya da yok.
Yeniden binaya girdiler ve alt kata indiler. Bodrum katındaki kapı kilitliydi.
Binanın yöneticisi var mı diye sordu Wallander.
Buna zamanımız yok diye karşılık verdi Birch.
Kapının menteşelerini incelediler, paslıydılar.
Deneyelim diye mırıldandı Birch.
Geriye çekildi ve sonra da kendini kapıya doğru attı. Kapının menteşeleri koptu.
Kuralları çiğnemenin ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi diye sordu Wallander ciddi bir sesle.
İçeri girdiler. Koridorda kapıları kilitli bir dizi oda vardı. Koridorun sonunda da bir başka kapı vardı. Birch kapıyı açtı. Sokağa uzanan basamakları gördüler.
Demek buradan kaçtı dedi ve kimse binanın başka bir çıkış kapısı olup olmadığını araştırmayı aklına bile getirmedi.
Evinde olabilir dedi Wallander.
Birch onun ne demek istediğini anlamıştı.
İntihar mı?
Sanmıyorum ama yine de içeri girmeliyiz ve Çilingir'in gelmesini bekleyecek kadar da zamanımız yok.
Kilitleri açma konusunda oldukça başarılı sayılırım dedi Birch. Bir iki alete gereksinmem var o kadar.
Geri geldiğinde soluk soluğaydı. Bu arada Wallander üçüncü kata çıkmış ve yeniden Katarina Taxel'in kapısını çalıyordu. Yan daireden başını uzatan yaşlıca bir adam ne olduğunu sordu. Wallander öfkelendi. Polis kimliğini çıkararak adama gösterdi.
İçeri girip kapıyı kapatırsan memnun olacağız dedi. Haydi hemen şimdi. Ve biz aç deyinceye deyin de kapalı tutacaksın kapını.
Adam gerileyerek içeri girdi. Wallander adamın kapının zincirini taktığını duydu. Birch 5 dakikadan daha kısa bir süre içinde kapıyı açtı. İçeri girdiler. Ev boştu. Taxel bebeğini de yanına almıştı. Birch başını iki yana salladı.
Birinin bu davranışı açıklaması gerekecek dedi.
Evi dolaştılar. Wallander genç kadının evden telaşla ayrıldığı duygusuna kapılmıştı. Mutfaktaki bebek arabasının önünde durdu.
Biri gelip onları arabayla almış olmalı dedi. Yolun hemen karşısında bir benzinci var. Belki orada çalışanlardan biri bebekli bir kadının binadan çıktığını görmüştür.
Birch bunu öğrenmek için dışarı çıktı. Wallander bir kez daha evi baştan aşağı dolaştı, olanları anlamaya çalıştı. Bir kadın yeni doğmuş bebeğiyle neden evini terk ederdi? Arka kapıdan çıkması onun kaçtığı anlamına geliyordu. Bu ayrıca genç kadının binanın gözetlendiğinden haberi olduğu anlamına da geliyordu. Bunu ya o ya da başka biri biliyordu diye geçirdi içinden Wallander. Biri binanın gözetlendiğini fark etmiş ve Katarina'nın kaçmasını sağlamıştı. Mutfaktaki sandalyeye oturdu. Yanıtlaması gereken bir soru daha vardı. Katarina Taxel'le bebeği tehlikede miydi? Yoksa evlerinden gönüllü olarak mı uzaklaşmışlardı? Eğer direnmiş olsaydı birileri bunu mutlaka görürdü dedi kendi kendine. Bence kendi özgür iradesiyle evden gitti. Bunun da yalnızca tek bir nedeni var. Polisin sorularını yanıtlamak istemiyor. Yeniden kalkarak pencereye yaklaştı. Birch benzincide çalışanlardan biriyle konuşuyordu. Tam o sırada telefon çaldı. Wallander şaşkınlıkla yerinden sıçradı. Sonra da oturma odasına gitti. Telefon bir daha çaldı, ahizeyi kaldırdı.
Katarina dedi bir kadın sesi.
Burada değil diye karşılık verdi Wallander. Kimsiniz?
Siz kimsiniz diye sordu kadın. Ben Katarina'nın annesiyim.
Benim adım Kurt Wallander, polisim. Bir şey olmadı ama Katarina burada değil, bebeği de yok.
Bu olanaksız.
Garip ama kızınız gerçekten de burada değil. Nereye gitmiş olabileceğini bilmiyor musunuz?
Bana haber vermeden bir yere gitmez.
Wallander o anda kararını verdi. Buraya gelseniz iyi olacak. Anladığım kadarıyla uzakta oturmuyorsunuz.
Oraya gelmem en fazla 10 dakika sürer diye karşılık verdi Katarina'nın annesi. Neler oluyor orada?
Wallander kadının sesindeki korkuyu fark etmişti. Bir açıklaması olduğundan eminim. Bunları buraya geldiğinizde konuşuruz. Telefonu kapatırken Birch içeri girdi.
Şansımız yaver gitti dedi Birch. Benzincide çalışan bir adamla konuştum. Meraklı bir adammış.
Lekeli bir kağıt parçasına bazı notlar almıştı.
Bu sabah saat 9'la 10 arasında kırmızı bir golf buraya gelmiş. Binanın arka kapısında kucağında bebek olan bir kadın dışarı çıkmış arabaya binmişler.
Wallander heyecanlandığını hissediyordu.
Arabayı kimin kullandığını görmüş mü?
Arabayı kullanan kişi arabadan inmemiş.
O zaman sürücünün kadın mı yoksa erkek mi olduğunu bilmiyor.
Bunu ben de ona sordum ve bana çok ilginç bir yanıt verdi. Arabanın direksiyonunun arkasında bir erkek varmışçasına hızla uzaklaştığını söyledi.
Wallander şaşırmıştı. Bu da ne demek oluyor?
Çünkü sürücü arabayı ikinci vitese takmış, lastiklerden ses çıkmış. Kadınlar genellikle bu şekilde araba kullanmazlar.
Başka bir şey dikkatini çekmiş mi?
Hayır, belki biraz yardım edilirse bazı şeyleri anımsayabilir. Dediğim gibi adam oldukça meraklı biri.
Wallander Taksel'in annesinin oraya gelmek üzere olduğunu söyledi Birch'e. Sonra da kısa bir sessizlik oldu.
Sence burada neler oldu dersin diye sordu Birch.
Bilmiyorum.
Katarina tehlikede mi?
Sanmıyorum ama yanılmış da olabilirim. Oturma odasına gittiler. Yerde bir bebek çorabı duruyordu. Wallander çevresine bakındı. Birch onun bakışlarını izledi.
Buralarda bir yerde sorunlarımızın yanıtları var dedi Wallander. Bu evdeki bir şey bizi peşine düştüğümüz kadına götürecek. Onu bulduğumuzda da Katarina Taksel'i de bulacağız. Burada olan bir şey bize hangi tarafa dönmemiz gerektiğini söyleyecek.
Tahta döşemeyi sökersek aradığımızı bulacağız.
Birch karşılık vermedi. Kapının açıldığını duydular. Demek kadının kendi anahtarı vardı. Katarina Taksel'in annesi içeri girdi.
30. ayrımın sonu. Sayfa 375.